Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün Cannes Lions'ın Avrupa'nın son 10 yıldaki en başarılı 10 ajansı listesinde yer alan tek Türk ajansı olan Tribun kreatif direktörü ve ajans başkanı Arda Erdik'le sohbet edeceğiz. Arda Erdik kulağımızda yer etmiş pek çok reklam kampanyasından da zaten tanıyorsunuz. Tanımayanlarınız da varsa bugün tanıyacak. Bugün Arda'yla mesleğini, çalışma ortamlarını, çevresiyle etkileşiminin ondaki yaratıcılığı nasıl arttırdığına dair sohbet edeceğiz. Zihin açıcı ve keyifli bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Merhabalar Arda, hoş geldin.
Hoş buldum.
Müsaadenle Arda diyorum, sen de lütfen.
Tabii ki abi.
Arda, tabii pek çok done var ama biraz okudum ettim, zaten de tanıyorum. Tiyatro, film, müzik, 2001'de Junior Metin yazarı olarak girdin ve bugünlerde buralara geldin. Klişe olacak ama yine de sen şöyle dağınık masalarından bize biraz bahseder misin? Neler yaptın bu 20 seneyi aşkın süredir? Sonra zaten bazı diğer yollara sapacağız beraber.
Okey. Bora, benim böyle üniversitede yani şey böyle enteresan bir maceram oldu. Ben üniversiteye girdiğim zaman da özel üniversitelerde iletişim fakülteleri yeni açılıyordu. 97 yılı. Ankara iletişime girdim. Ben televizyoncu ve sinemacı olmak istiyordum. Sonra tam böyle bir cehalet vardır ya, lise cehaleti. Yazdım iletişim bütün bölümlerini. Gazeteciliği kazandım. Ben gazeteciliği kazandım ve şey zannediyordum, böyle okula gideceğim, ilk sene bana sarı basın kartı verecekler, haber peşinde koşacağım falan diyordum ama üniversiteye bir gittim, hiç öyle değil ortam. Sonra üniversitede işte tiyatro topluluğuna bulaştım. O dönemde böyle çok güzel bir komünitimiz vardı. Vardır ya böyle üniversite komünitileri. Onlardan evet. O ekiple böyle bir sürü oyun sergiledik, turnelere çıktık. O ekipteki zaten insanların birçoğu şu an Türkiye'nin önemli yönetmenleri, senaristleri vesaire oldular. Ya ben o şeye çok inanıyorum. Belli zamanda belli bir yerde bir araya gelmiş insanlar, yaratıcı insanlar birbirlerini beslediğinde o devam ediyor ve hayat boyu gidiyor. Biz öyle bir ekiptik.
İyi bir jenerasyon.
O ekipten dediğim gibi mesela Onur çıktı, Onur Saylak. Evet. O en son Uysal'ları yönetti. İşte Necati vardır, Kulüp diye Netflix'in dizisi, onun senaristiydi. Filiz de Eylem var, onlar senaristlik yapıyor. Özge var, en son 7. Koç'taki Mucize'nin senaristiydi. Böyle çok yazan çizen iyi insanlar çıktı o ekipten.
Şampiyonlar Ligi'ni takip edilse.
Evet, güzel bir ekipti. Ben sonrasında işte okulda böyle mizah dergisi çıkarttım, biraz falan işte kısa filmler çektim vesaire. Sonra bir gün bizim o tiyatro topluluğuna afiş yapmak için okulun reklam atölyesi var. Böyle reklam atölyesine yolum düştü. Sonra bir gittim reklam atölyesinde şeyi gördüm. Reklamcılık da böyle hani yapmayı sevdiğim her şeyi kapsıyor. İşin içerisinde oyunculuk var, işin içerisinde yönetmenlik var, işin içerisinde mizah var, işin içerisinde yazmak, çizmek var. Aa dedim, ben buraya biraz takılayım. Sonra zehirlendim. Yani çok hoşuma gitmeye başladı. İşte orada yarışmalara girdik, ödüller aldık falan. Sonra ben okuldan dediğim gibi böyle televizyoncu, sinemacı olmak için girdiğim ama gazeteciliği kazandığım ama tiyatrocu olur gibi olduğum okuldan reklamcı olarak mezun oldum. Sonra 2001'de sektöre girdim. Biraz Ankara'da çalıştım, askere gittim, İstanbul'a geldim. İstanbul'da çıktık, 2 sene bir Ultra'da çalıştıktan sonra Didi bir grubuna işe girdim. Yani böyle o dönemler 2005-6 yılı böyle Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi yazar kadrosu da şeydeydi. Didi bir grubundaydı, Medina Turgul Didi bir'deydi ve ben dedim ki ya bu işi oradaki abilerden öğreneyim, iyice girdim. Sonra da böyle Junior girdiğim ajansta ajans başkanlığına kadar yani grupta yükseldim. Böyle bir şey... Klişe kötü Hollywood hikayesi vardır ya böyle küçük genç bir yere girer ve tepeye kadar yükselir. Biraz öyle bir hikayem oldu açıkçası. Şimdi de grubun büyük ajansı Tribal Worldwide İstanbul'un bütün kreatif işlerinden de sorumlu ajans başkanı.
Müthiş. Tam o zaman buradan başlayalım, sonra biraz da geriye doğru gideriz. Bu arada ya keşke her klişe hikaye böyle başarıyla bize müthiş.
Evet.
2016'dan bu yana Tribal İstanbul'da da ajans başkanısın. Dediğim gibi Cannes Lions'ta da Avrupa'nın son 10 yıldaki 10 hatta 4.
Ya evet. Bizim o şey, bizden bunun önce
Tribe olması lazım. Yani abi, herkes bu kadar da basit değildir. Bir tılsımı vardır.
O bizden öncekinin başarısının da toplamı çok açık. Yani biz mesela Tribal Worldwide İstanbul bu sene Cat Reports var. Türkiye'deki bütün reklamcılık yarışmalarında alınan ödüllerin toplamıyla belirlenen. Orada mesela yılın yaratıcı ajansı seçildik. Yani son performansımız iyi. Şu an Türkiye'nin bulunduğumuz durumda en iyi kreatif performans olarak birkaç ajansından biriyiz. O Cannes'daki raporda DDB grubu çok büyük bir grup. Ben onun parçasıyım. Burada böyle büyük ajanslar var. Geçmişte de DDB&Co vardı. Hı-hı. Grubun ajansı. DDB&Co Cannes'da çok başarılı bir ajanstı. Tribal sonrasında DDB&Co ile de birleşti. Ben Tribal'a geçtiğimde. Ben eskiden Medina Turgul DDB'deydim grubun ajanslarından. Sonra Tribal'a geçtim. DDB&Co kapandı. Tribal ile birleşti. O Cannes'daki performans Didi Bianco'nun ve Tribal'ın performansını toplayarak ortaya çıkmış bir performans. Yani iyi bir şey ama dediğim gibi bizden öncekinin mirası ağırlıklı başarı da var. Biz de onun üzerine koya koya geldik. Dediğim gibi bu senede hani yılın yaratıcı ajansıyız. Böyle gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Öyle devam etmeye çalışıyoruz yolumuza.
Bu yaratıcı ajans dedin ya, o yaratıcı, üretken, o kelime çok kullanılıyor. İstanbul'dasın. Yani evet. İstanbul'da olmanın, o semtin, bu şehrin mutlaka bir etkisi vardır o yaratıcı üretkenlikte. Biraz ondan bahsedelim. İstanbul'da seni etkileyen ya da bu yaratıcılara destek olan mutlaka bir şeyler vardır. Nedir o?
Abi ben şimdi şeye çok inanıyorum Bora. Yani bu uzaktan çalışma işte pandemiyle birlikte hayatımıza artık böyle çok hızlı bir şekilde girdi ve biz de şu an hibrit çalışıyoruz. Birçok şirkette hibrit çalışıyor. Beyaz yakalıları ağırlıklı olduğu şirketler. Şimdi ama şey çok önemli bir şey dediğin gibi yani yaratıcılık, ben hep bunu söylüyorum. Birçok yerde de söylemiştim, röportajda vesairede de. Yaratıcılık habitat isteyen bir iş. Yani verimli topraklar, verimli yaratıcılık topraklarında yaratıcı insan. Ya yani bunu şöyle anlatıyorum. İşte dedim ya, ben kendi hayatımdan da hani 90'ların sonunda Ankara'daki bir tiyatro topluluğunda bir habitat oluşuyor. Orada bulunan insanların her biri 20 sene sonra önemli yazar çizerlik pozisyonlarına geliyor. Ya da işte 1800'lerin sonunda Fransa'da bir habitat oluşuyor. Oradaki ressamların her biri resim alanında çığır açıyor. Ya da San Francisco'da bir habitat oluşuyor. O habitatın içerisinde bulunan herkes dünyadaki en büyük startupları yaratıyor. Yani niye San Francisco'dan çıkıyor da atıyorum işte Budapeşte'den çıkmıyor? Çünkü yani o bir dedim ya, habitat işi yaratıcılık ve yaratıcı insanlar birbirlerini besliyorlar. Yaratıcı insanların olduğu ortamlarda işte bir bahçe gibi düşünün. Çok verimli bir bahçe ise bir bahçede bir çiçek açar, sonra başka bir çiçek daha açar, sonra başka bir oradan bir ot biter, başka bir şekilde bir yabani bir bahçeye girdiğinizde bile bir rengarenk ve sizi iyi hissettirecek bir habitatta bulursunuz ya kendinizi. Şimdi bir İstanbul'da aslında bakmayın, yani İstanbul çok kaotik bir şehir, çok enteresan bir şehir ama çok da besleyici bir şehir. Yani Avrupa'daki özellikle yani 2005'ten sonra hepimiz yaşadık, yani 2005 özellikle 2005-2015 arasında İstanbul çok hipti ya, Avrupa'nın hatta şey bir numaralı hip şehriydi. Ve böyle olunca da böyle bir besleyici bir ortam olduğunda insanlar geliyor, iyi yazarlar, çizerler, iyi fikri olan insanlar bu şehre taşınıyor, bu şehri ziyaret ediyor. Fikirler fikirleri, insanlar insanları besliyor. Yaratıcılık yaratıcılığı besliyor. Yani birisi gidip güzel bir film çekiyor, ondan etkilenen biri daha güzel bir film çekiyor. Gerçekten hep öyle oldu ama yani. O yüzden bence İstanbul çok değerli bir şehir. Yani dünyadaki fena sayılır, yani kendimce dünyayı gezme fırsatı buldum. Yani buldum da İstanbul hala, ben işte birçok insan maalesef hani beyin göçü var ama terk etmedim İstanbul'u. Ve evet, seviyorum da yani İstanbul'un ortamını. O yüzden de çok tuhaf da bir hali var ya İstanbul'un. Şimdi böyle Galata Post üzerinden konuşuyoruz. Yani böyle tarihle modernitenin çok güzel iç içe geçtiği, kendinizi işte Karaköy'e atıyorsunuz, bambaşka bir dünyada buluyorsunuz. Oradan tramvaya atlıyorsunuz, başka bir yere gidiyorsunuz, bambaşka bir dünyada buluyorsunuz. Böyle çok sizi her daim heyecanlandıran ve her daim şaşırtan bir şehir İstanbul. İyi ve kötü anlamda. Bu da yaratıcı bir insan için de çok değerli bir şey.
Hatta biz bazen şey diyoruz kendi aramızda. Bir zaman yolculuğu yapıyorsun. Bir anda 2023'tesin ama bir adım atıyorsun. Bir sokağa giriyorsun. 1960'lara gitmişsin.
Evet, evet, evet, evet, evet.
Bir dakika önce doğudasın. Bir dakika sonra batıdasın.
Batıdasın, evet.
Böyle çok mix. O yüzden çok süper. Dinleyince daha da güzel oturuyor insanın kafasında. Bir de sende şey var. Eskiden sen şeydeydin. Sütlüce Tuz Ambarı.
Evet, şimdi evet.
Yazar. Abi yani hani neydik ne olduk biliyor musun?
Ya Sütlüce'de tam Kasımpaşa diye geçiyordu orası. Kasımpaşa Tuz Ambarı'ndaydı. Kasımpaşa, ya biz 2007 yanlış söylemiyorsam 2007-2017 ya da 2008-2018 arası çok güzel bir mekandaydı. Kasımpaşa'da Tuz Ambarı diye bir binayı, bizim böyle grubun ortaklarından büyük patronumuz Cefi Medine var. Binayı kiraladı ve binayı böyle bir Hasan Çalışlar, bir mimar, bilinen bir mimardır kendisi ve şey, onlar Çalışlarlar işte binayı elden geçirdiler ve yani mimarlık ödülü falan aldılar. Çok güzel bir çalışma yeri haline getirdiler. Bizim 10 senemiz orada geçti. Ve çok tuhaf bir binaydı Tuz Ambarı'da yani. Bu az önce konuştuk ya, çok orada da böyle çok büyük duvarlar, devasa duvarların bir şekilde binanın dokusuna dokunmadan modernize edilmiş bir çalışma ofisine dönüştürülmüş halinde biz çalıştık. Çok besleyiciydi. Yani şeyden anlatayım yani, biz Avrupa'dan farklı ofislerden insanlar gelirdi ve böyle hayranlıkla bakarlar, anlata anlata bitiremezlerdi. Yani hep söylenirdi, birçok insandan da büyük Avrupa'daki sayılı güzel reklam ajansları binasından biri. Yani şöyle Biz çalışırken turist grupları gezmeye gelirdi yani. Hani toplantı yapardık, yanımızdan Japon turistler geçerdi falan böyle binanın içerisinde. Enteresan bir binaydı. O bina bizi bir de tarihi yarımadanın içinde yakınında eski İstanbul'un içerisinde tuttuğu için o anlamda da yani biri öğlen işte Tuzambarı'ndan çıkar Lale Lokantası'na gider güzel bir yemek yerdik. Bir öğlen çıkar işte Sirkeci'ye gider orada bir cağ kebabı yerdik. Ya da bir öğlen çıkar Arter'e hemen tünele çıkar Arter'de çok güzel bir modern sanat sergisi gezerdik. Ve az önce konuştuğumuz gibi böyle uçlarda bizi yaşatan bir dönemdi. Sonrasında da Tuzambarı işte kira sözleşmemiz bitti. Mal sahibi bizi çıkardı. Biz de Levent Plazalar bölgesine, ajansın eski olduğu bölgeye döndük. Böyle bir bayağı ülke değiştirmiş gibi olduk yani böyle çok çok tuhaf geldi açıkçası. Yani o kadar tarihi dokulu enteresan bir binadan, Kasımpaşa'dan çıkıp plazalara gelmek çok enteresan bir duygu yaşattı açıkçası.
Evet, ne oldu peki? Yani bir şeyde azalma, artma ya da eski...
Ya, evet evet yani şey çok değişik çünkü mesela şöyle anlatayım. Tuzambarı'nda öğle tatilinde ajanstan çıkıp karşıda nargile kafe vardı. İnsanlar nargile kafeye gidip kağıt oynuyorlardı falan böyle. Hani dedim ya çok enteresan bir böyle kültürler arası geçiş yaşıyorduk. Şimdi Levent'te de insanlar öğle tatilinde kanyona gidip Third Wave kahvecisinden kahvesini alıyor. Yani bir tarafta böyle nargileciden Türk kahvesi oradaki mavi çok çok çok farklı dünyalar. Yani her birinin farklı şeyleri var tabii ki artısı besleyiciliği var ama bence diğeri daha kıymetliydi. Yani o şey biraz tarihi dokunun içerisinde orayla ilişki kurarak bir yaşam sürmek, iş yaşamı, bir yaratıcı yaşam sürmek bence çok değerli. Yani o 10 sene bence çok kıymetliydi. Plazaların bir plaza efekti var. Ne yaparsak yapalım. Yani o cam fanusta yaşıyorsunuz. Yani kafayı çevirdiğinizde bir her tarafta yüksek yüksek binalar durumu var. Hani o bütün plaza hayatının o dizilerde, filmlerde de olan bütün klişelerini yaşıyoruz açıkçası.
Bir de yani baktığın zaman senin geçmişine şimdi hep plazalarda büyümedin. Anladığım kadarıyla baban asker ve 17
evet, kez evet.
Senin bir işini söylüyorum. Evet. Gezmişsin, olmuşsun. Var mı yani Anadolu'da hani şu şehri, şu yaşımı, şu mahalleyi unutamadığım ya da bugün bir yaptığım işte şu etkiledi çünkü işte ne bileyim şimdi onlar altyazılı izlesin. Ben Saadettin Teksoy, Madem Orksun, Alem Pop o kadar böyle kulağımızda ışınlayan sözler var ya, hani geçmişle bunu bir bağdaştırsan.
Ya ben şeye inanıyorum Bora, yani yaratıcılık, yaratıcı kültür çatışmadan besleniyor. Yani biz Türkiye olarak da doğuyla batının çatışmasından beslenen bir ülkeyiz ya. Yani o arada kalmışlık, sıkışmışlık da var Türkiye'de. O sıkışmışlık bir yaratıcı kıvılcımla doğru kullanırsan bir şeye doğru dönüyor. Ya yani biz ne doğuluyuz ne batılıyız, hem doğuluyuz hem batılıyız hep dendiği gibi. Ben kendi hayatımda da şöyle örnek vereyim, benim baba tarafım Ege'li, ondan sonra anne tarafım Güneydoğulu, böyle Antepli. Ya işte böyle Osmanlı'da toprak ağlarına kadar gidiyor orada. Şimdi iki taraf, bir taraf doğu, bir taraf batı. Doğar doğmaz zaten doğuyla batının sentezi olarak doğmuşum. Babamın mesleğinden kaynaklı da çok dolaştık biz işte. İstanbul'da doğmuşum. Ben sonra şark görevi Sivas'ta, Konya'da vesaire böyle bir Ankara, ondan sonra tekrar İstanbul'a dön, öyle bir Türkiye turu oldu. O beni çok besledi. Yani ben hep şeye inanıyorum. Yaratıcılığımı beslerken ve yaratıcı süreçlerde kendi hayatımdan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani o bizim işte Netflix'e yaptığımız Orklar Aramızda filminde Madem Orksun, Alem Korksun, o benim bir yerlerden, Ankara'dan duyduğum bir lafın hemen o sokak kültüründen alıyorsunuz onu, hemen takla attırıyorsunuz ve böyle yeni bir şey olarak bir filmde kullanıyorsunuz ya da bir başka bir yerde duydunuz ya cümle.
O sokak kültürünün o reklamdaki o kelimeleri yansıması gerçekten çok akılda kalıyor. Çünkü bak benim de bir sürü var buna hazırlanırken ama o direkt kulağıma geldi.
Evet evet tabii. Çünkü yani şey var şimdi bir yaratıcılığı ben işte, üniversitede reklam yazarlığı dersi görüyorum uzun süredir. Hep böyle anlatıyorum genç arkadaşlara. Şimdi yaratıcılığı böyle formüle edildiğinde çok basit bir formülü var. Bilinen iki şeyden bilinmeyen yeni bir şey çıkartmaca. Yani bilinen iki şeyi bir araya getiriyorsun, yeni bir şey ortaya koyuyorsun. O çok yaratıcı oluyor ya da yeni oluyor insanların gözünde. Şimdi genelde yaratıcı insanların çok iş yaptıktan sonra düştüğü tuzaklardan biri şu oluyor Bora. Yani o bilinen iki şey hep böyle yaratıcı bir ürün oluyor. Yani sinemadan beslenmeye, sadece hayattan değil de hep okuyarak, izleyerek beslenmeye başladığın noktada yaptığın şeyler bir şeylere benzemeye başlıyor. Yani iki tane filmden bir şey alıp geliyor ama bir tanesini o hayattan aldığında dediğin gibi daha çok dokunuyor insanlara, daha çok kendilerini buluyor insanlar, daha çok ilişki kurabiliyorsun. Ben de hep bir şekilde de dediğin gibi ya sokak kültürünü biraz biliyorsan oradaki doğru cümleyi çıkarıp yaratıcı bir işe çevirdiğinde daha çok çalışıyor. Ama bir filmden o cümleyi alsan o olmuyor ya. Yani bir sonrakinde artık şey, bir orijinal de olmamaya başlıyor. Açıkçası ben hep şey, hala da çabalarım. Yani dediğim gibi çok Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşadım. Farklı tür insanlarla ilişki kurdum, kuruyorum. Onu böyle bir her türlü işte de kullanmaya çalışıyorum açıkçası.
E tabi mesela hadi bakalım şimdi onlar düşünsünden, hadi bakalım şimdi onlar altyazılı izlesin.
Ya o mesela evet. Bu tamamen şey canım, yani Türk insanı tanımakla alakalı. Biz böyle çok böyle aslında işin içerisinde böyle tatlı bir milliyetçilik var. O böyle biraz mesela tribün kültüründen de geliyor. Hani tribün kültüründe şey vardır ya, Avrupa duy sesimizi falan diye böyle bir hani o şeyin, düşüncenin vardığı nokta aslında o cümle. Yani böyle bir bizim ekibin çıkarttığı çok da güzel bir kampanyadır. Böyle bizim de sevdiğimiz.
Hem Türk insanının renkliliği hem de herhalde İstanbul dünyada sayılı bulunabilecek kozmopolit ortamlardan bir
tanesi. Tabii.
Kozmopolit de herhalde yaratıcılıkla korelasyonu en fazla şeydir mutlaka.
Tabii yani bütün dünyada da öyle. En kozmopolit şehirler, en yaratıcı şehirler. Yani bugün dönüp baktığımızda hani dünyada New York dünyanın en yaratıcı şehri baktığımızda ve en kozmopolit şehri. Yani New York'ta bir mahalleden bir mahalleye geçtiğinizde ülke değiştiriyorsunuz. Yani çok net bir şekilde yani onu hissediyorsunuz. İstanbul'un da kozmopolitliği şahane dedim. Yani kıta değiştirebildiğimiz bir şehirde yaşıyoruz ya. Yani o kadar güzel bir şey olamaz.
Çok yok. Tam New York demişken sevgili Arda, sen bir ara bir 10. senen gibi bir ara vereyim. Bir kafa izni istedilerde. Evet. Bir sanırım bir 6-7 ay bir dünyayı gezdim.
Dünyayı gezdim.
Mutlaka ilginç bir şey gelmiş ve sonra da geldi zaten Tribal başladı. Evet. Var mı hani aktaracaksın o 7 ayda?
Abi ben bir burnout derler ya, yani kafayı yaktım ondan sonra böyle yazarlık dönemimde. Bu 10 sene öncesinde bundan. Dedim ki ben bir kafa izni alacağım. Yani gittim muhasebeye, ne kadar alınabiliyor en uzun yetisinin 6 ay dediler, tamam alıyorum. Ondan sonra böyle bir işte ilk New York'a gittik. New York'ta kaldım. Sonra Amerika'da bayağı böyle bir gezdim. Los Angeles'ta kaldım. İşte Las Vegas, Miami vesaire. Sonra oradan çok spontan da gelişti açıkçası. Böyle çok çizilmiş bir rota yoktu. Bir gün otururken birilerinin Galapagos'a gittiğini ve fotoğraf paylaştığını gördük. Çok kıskandık ve Galapagos'a gitmeye karar verdik. Galapagos adalarına gittim. Oradan Meksika'ya, arkadaşlarımız Meksika'ya gelecekmiş, Meksika'ya gittik. Oradan bir iş çıktı, Hindistan'a geçtik falan böyle. Çok tuhaf bir dönemdi. Yani spontan bir şekilde oradan oraya zıpladığımız bir dönem. Benim o dönemden hala aklımda kalan çok tuhaf bir şey yani. Galapagos çok enteresan geldi. Benim hala dünyada en gördüğüm tuhaf yer. Şeyi çok tuhaf yani, insan eliyle yapılmış bir tuhaflık var da şehirler olarak, kültürler olarak, ama yani doğa eliyle yapılmış bir yer. Yani Galapagos Darwin'in evrim teorisini bulduğu yer. Yani niye bulduğunu da anlıyorsun. Çok enteresan bir doğası var. Böyle devasa kaplumbağalarla yüzüyorsun, sonra denize dalıyorsun, yanında marine iguanalar, oradan çıkıyorsun. Bizdeki kediler gibi sokaklarda her yerde deniz aslanları, foklar var falan böyle. Hani kahvaltı yaparken bizde kedi gelir, yanında kediyi beslersin ya, orada da kahvaltı yaparken deniz aslanı besliyorsun falan böyle. Yani karada kedi gibi dolaşıyorlar. Çok tuhaf ve enteresan bir yer. Benim aklım hep Galapagos kaldı hala. Dönüp böyle Hindistan falan da mesela çok tuhaf gelmişti etmişti, ama Galapagos'un o enteresanlığı beni çok etkilemişti açıkçası.
Muhteşem. Peki bir de bir şey var. Şimdi hani ekip çalışması herkes bir şey der. Ama sen bir röportajında, yine senden alıntı yapıyorum. Collective genius diye bir kavramdan bahsettin. Yani aslında bir kişinin değil, bütünleşik bir
hareket. Evet. O herhalde, ortak akıl.
Her yerde önemli ama reklamcılıkta bir hayli önemli herhalde.
Tabii ki.
Hatta ya bu benzetmem var ama tabii herkes o Walter'ını anlamayabilir.
Aynen. Ya o ben Collective genius Bora.
Sen dinleyelim.
Evet ya, şöyle abi, bizim sektör eskiden benden bir önceki kuşakta çok one man show bir işmiş. Yani bir tane parlak reklamcı, ya çok sevdiğimiz abilerimiz var işte, abilerimiz ablalarımız, onlar böyle bir one man show'la hani ajansların adları da hep o insanların adları üzerine kurulmuş. Yani geçmişten gelen öyle, ama sonrasında bu sosyal medyanın ortaya çıkışı, medyanın işte şey, farklı medyaların ortaya çıkışıyla birlikte çok değişti. İş yapış şekli de değişti. Artık böyle bir one man show'luk bitti. Yani iyi ekipler var. Dünyada da böyle. Çok iyi ekipler birlikte bir sinerji yaratmış. İyi ekipler iyi işler yapıyorlar. Ben de böyle bir açıkçası buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani yıllardır bizim Tribal'ın tırnak içerisinde beyin takımı dediğimiz o üst yönetim takımı, yıllardır bir arada çalışan insanlarız. Ve ben ona çok inanıyorum yani. Yani ortak akla, ortak yaratıcılığa, ortak zekaya. Yani çok parlak İnsanlar bazen bir araya gelip ortak zeka gösteremiyorlar, ama çok doğru bir takımı kurarsanız da böyle inanılmaz yaratıcı işler ortaya koyan bir takımı ortaya çıkarabiliyorsunuz. Biz böyle, ben buna çok inandığım için dediğim gibi yıllardır böyle bir kolektif genius, senin de dediğin gibi yani bir tırnak içerisinde. Ona çok inanıyorum, ona yatırım yapmaya da çalışıyorum. Ona da sahip olduğumuz kolektif genius'u da korumaya çalışıyorum açıkçası.
Peki bu bir, büyük bir şans bu arada, o takımın bir arada olması. Hı hı. Bu şansı aktarmak, bir diğer kültüre geçirmek, Z kuşağı, alfa kuşağı artık adına ne dersek, o kolay mı sence reklamda, yoksa gitgide işler zorlaşıyor mu?
Yok, çok zorlaşıyor yani. Turnover şu an beyaz yakalı sektörlerin tamamında çok ciddi bir problem. Her sektörde, reklamcılık sektöründe de öyle. Yani bir kuşak artı pandemi, post pandemi sendromu. Ya post pandemi sendromundan da kastım. Pandemi döneminde insanlar ölüme çok yaklaştı, çok korktular ve pandemi sonrasında herkes hayatını değiştirmeye çalışıyor farkındaysan. Bu hayat değişikliği ilk olarak saçını değiştirmek, ikinci olarak da işini değiştirmekle başlıyor ya böyle. Herkes çok fazla hani önce saçımı değiştirdim, hayatım değişmedi, dur bir de o zaman işimi değiştireyim yapıyor. Üstüne ekonomik zorluklar gelmeye başladı. Bizim meslek biraz böyle usta çırak mesleği, yani birilerinden ben de el aldım, el vermeye çalışıyorum zanaat tabiriyle bakarsak. O yüzden de yetiştirdiğimiz, bizim ekibimizde çok değerli arkadaşlarımız var. Yetiştirdiğimiz ve kaybettiğimiz çok değerli arkadaşlarımız da var maalesef. Ama çok zor, korumaya çalışıyoruz çok açık söyleyeyim. Ama çok da zorlanıyor.
Kaybettiğin arkadaşlar yani yine sektörde mi kalıyorlar, yoksa sektörden
yok mi? İşte mesela reklam sektöründeki şu an büyük problemlerden biri sektör dışına çıkış çok fazla. Hmm. Yani eskiden reklam sektöründen genelde insanlar reklam sektörüne giderlerdi ama artık yaratıcı sektörler de çok arttı. Yani örnek olarak startuplar var artık. Oyun firması, Türkiye oyun firmaları, oyun startupları konusunda çok iyi dünyada. Yani birçok art direktör vesaire oralara kaydı. Ya da teknoloji firmaları, işte mesela Getir, Trendyol vesaire çok reklam ajanslarından sosyal medyacılar, yazarlar, sanat yönetmenleri transfer ediyorlar. Müşteri tarafına da çok fazla kayış olmaya başladı. Dediğim gibi son 4-5 senede çok ciddi anlamda insan kaynağı erozyonu yaşıyoruz.
Ama erozyon yaşıyorsun ama en azından bir makroda baktığında yine herkes taşlar yerine oturuyor. Belki de bir başka yerde katma değer vermeye devam ediyor.
Tabii ya ben...
Bir anlamda üstüne düşeni belki de farklı bir tavırda yapmış oluyorsun.
Tabii ya şöyle bir şey, yani reklam sektöründe yetişmiş bir insan gidiyor oyun firmasında çalışıyor ama oradaki know-how oraya aktarılmış oluyor tabii ki. Yani o da çok değerli. Ya dedim ya işte zaten bu habitat mevzusundan kastım o. Yani iyi reklam sektörünün eleman yetiştirmediği bir ortamda zaten iyi oyun firmaları da ortaya çıkamayacak. Çünkü yani iyi art direktör yoksa orada da hep böyle birbirini besliyor bu sektörler. Yani o anlamda çok da değerli dediğim gibi.
Sen bu arada diyorsun ama kendin de sadece reklam ajansı değilsin. Rafa Film animasyon şirketi var. Platon AI.
Evet, bir data. Ya ben bir zaten reklamcının, ben reklam yaratıcı yönetmeniyim ama kendi iş alanım dışında reklamcının her tarafında hizmet vermeye çalışıyorum işte. Arada reklam film yönetmenliği yapıyorum. Reklam film seslendirmenliği yapıyorum böyle bir. Ondan sonra reklam jingle'ı yapıyorum. Böyle bir o disiplinlerde de üretim yapmayı seviyorum açıkçası. Onun dışında da ben böyle bir animasyon film yapmayı çok seviyorum. Böyle çocukluğumdan beri tabii ki izlemeyi çok seviyorum. Ondan sonra böyle bir her senede bizim ajanstan böyle iyi böyle bir animasyon film, reklam filmi çıkar. Sonra benim böyle Türkiye'nin en iyi hani reklam animasyon film yönetmenlerinden Ayşe vardır. Anima İstanbul diye zaten Türkiye'nin en iyisiler hala. Oradan yetişme. Hadi Kötü Kedi Şerafettin'in co-direktörü. Ondan sonra Ayşe'yle bir ortak bir şey yapmak istedik. İşler çok gelişti ve Rafa filmi kurduk. O da böyle tatlı tatlı orada bir animasyon, çocuk animasyonu yaptık. Şu an dünyada 20-30 ülkede gösteriliyor ondan sonra. Böyle bir güzel bir yere gitti. Sonra da yakın bir zamanda 2-3 sene önce de bu AI mevzuları, data mevzuları çok kafamı kurcalıyordu. Bir fırsat doğdu. Bir grup genç, yetenekli, parlak arkadaşla bir startup'a giriştik. Bir yapay zeka temelli bir veri analizi şirketi diyebiliriz. Orası da çok iyi gidiyor yani. Orası da büyümeye başladı. Futurebright diye büyük bir araştırma şirketi vardır Türkiye'de. Futurebright'la evet Akanlar'la bir işbirliği yaptık. Platon şimdi onlarla böyle ekskluzif çalışıyor. Böyle iki tane startup'ım var diyebiliriz yani kenardan. Dedim ki zaten şey işte bunu konuştuk ya Bora yani yaratıcı işler zaten yani hem birbirini besliyor. Kendi hayatında da insanın öyle oluyor. Yani ben reklamcılıkla animasyon işte hepsi data, yapay zeka iç içe bir şekilde beni de böyle bir farklı işler yapmak hep öyleydim ya anlattım ve böyle farklı işler yapmak beni de besliyor açıkçası. Ben yaparken beslenen bir insanım. Hani farklı farklı şeyler yaptıkça daha da çok beslendiğimi hissediyorum.
İki tane startup'ım var dedin. İki tane de kızım var. Hocam özellikle evet. Covid'den sonra ev, ofis, mobil artık hepsi birbirine girdi. Ne diyorsun? Yani evle ofis dengesinde biraz evden yana dengeler bozuldu ama şimdi tekrar ofise gelişler var. Aha. Artıları, eksileri.
Yani benim pandemi o anlamda şansım oldu. Ben tam pandemiye girerken eşim hamile kalmıştı. Pandemide bir bebeğimiz oldu ve çok ne mutlu bana ki, yani çok şanslıyız. Pandemide böyle bütün zamanımı kızıma ayırabildim. Ben hep görürdüm. Sonradan da kıymetini aldım. Böyle ajansta çocuklu arkadaşlarımız 5'te mesela 5.30'da çantasını koşa koşa çıkardık. Yani çocuk yatmadan önce bir yarım saat göreyim diye. Ben böyle bir evde kendime bir ofis yaptım, evin üst katında. Güzel bir ofis yaptım kendime. Böyle bir çıkıyorum, ofiste çalışıyorum. Sonra toplantı arası bir aşağı inip bir 10 dakika kızımı sevip geri sonra yukarı işe çıkıyorum. O da çok iyi geldi. Sonra ikinci kızımız oldu pandemide. Hani ev iş dengesini şöyle ayırabildim. Hani dediğin gibi çok iç içe geçti ama yani ben evde çok net bir ofis yaptım ve böyle sabah 9'da ev hayatımı bitirip kahvemi alıp kapımı kapatıyorum. Ofisime çıkıp ve öğlene kadar işlerimi tamamlayıp öğlen yemeğinde inecekten iniyorum. Çocuklarla zaman geçiriyorum. Sonra çıkıp gene kapı. Yani çok net bir ev iş ayrımını evin içerisinde yaptım ki sağlıklı bir şekilde yöneteyim. Yani aşağıyı yukarıya taşımıyorum, yukarıyı aşağıya taşımıyorum. Kendi öyle anlatayım. Böyle olunca da bir şekilde sağlıklı gidiyor. Ama hani şey de işte şu biz 2022 içerisinde hibrit çalışmaya geçtik. Ara ara da ajansta artık ekipleri bir araya getiriyoruz. Yani az önce konuştuğumuz insan kaynağı, insan yetiştirme mevzusu vardı ya. O biraz zorlaşmaya başladı uzaktan olunca. Şimdi genç arkadaşları özellikle ekipleri bir araya getiriyor ki onlardan da tepkiler çok iyi yani. Ajansa gelen genç arkadaşlarımız çok da mutlular bir arada çalışmaktan kaynaklı. O yüzden böyle arada da işte ajansa gidiyorum, ofise gidip geliyorum. Böyle bir düzenim var şu an.
Harika. Bir de bir şey var. Şimdi bu reklamcılık ve bahsedince her şey böyle bol bol ya, bütün renkli. Ama yine seninle ilgili okurken benim de çok sevdiğim bir less is more, yani az çoktur. Hı. Görüşü var ya ve o beyinle akıl arasındaki denge. Müthiş bir sohbet oluyor ama biraz sona yaklaşayım. Biraz da buraya gelip şimdi bir felsefesi var. Bu az çoktur. Senin işine yarıyor mu? İstanbul bu kadar karmaşık ve kaos derken ama bunu nasıl biraz steril ediyorsun? Bu senin işlerine ya da esin kaynağında bir etkisi faydası oluyor mu bu felsefe?
Ya evet, biz daha geçenlerde konuştuk. Yani böyle bir kimin lafıydı o hatırlamıyorum da, yaratıcı iş üstüne eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında mükemmelleşir diye bir laf var ya. Hatırlamıyorum da hani ben bu lafa çok inanıyorum. Yani o sadeleşmek olabildiğince, basiti yapmak en zoru. Yani yoksa süslemek en kolayı. Bizim meslek artı yaratıcı endüstrilerin birçoğunda süslemek en kolaya kaçandır ya. Hemen süslendikçe iyi olacağı, göz boyanacağı düşünülür. Ama sadeleşmek en zordur. Yani müzik işte benim çok hakim olduğum bir disiplin değil ama yani müziğin içerisinde de hani tek bir vokal sesle çok büyük duygu yaratan insanlar vardır. En zoru da odur ya. Ya da tek bir enstrümanla çok büyük duygu yaratan kemancılar vardır. Ve en zoru odur aslında. Bizim meslekte de yani biz zaten reklamcılık bütün güzel yaratıcı disiplinin hepsinden beslenen bir meslek. Bizde de ne kadar basit yani iyi fikirler öyle oluyor Bora. Bazen hani ulan bunu ben bile bulurum hissi oluyor. Ya da mesela iyi fikir çıkar şey şüphesine götürür sizi akşam yatağa giderken. Bu çok mu basit kaldı ya, çok mu şey kaldı ama en güçlüsü odur aslında. Bu da biraz şeyle oluyor açıkçası, hani zamanla çok iş yapa yapa o sadeliğe ulaşabiliyorsunuz. Bazen o sadeliği müşterinize anlatamıyorsunuz. Yani bizim çünkü biz müşterilere iş yapıyoruz. Hani kendi kendimize yaptım yaratıcı oldu gibi bir durumumuz yok. Hep böyle bir işimizi parasını aldığımız ve satmak zorunda olduğumuz müşterilerimiz var. O yaratıcı fikri satmak zorunda olduğumuz müşterilerimiz var. Bazen o basitlik onları korkutabiliyor. Bir dakika ya, bir dakika daha süslü bir şey mi yapsaydık? Tırnak içerisinde beklentisinde olabiliyorlar. Ama ben de çok inanıyorum yani o sadeleşmeye. Bazen becerebiliyoruz, bazen beceremiyoruz. Bazen beceriyoruz, satamıyoruz tırnak içerisinde dediğim gibi. Ama less is more çok çok doğru bir tabir. Hayatımda da, yaratıcı hayatımda da düstur edinmeye çalıştığım bir cümle.
Bir oyunumuz var ama o oyuna geçmeden önce dünyayı gezdik. New York'a gittik, Galapagos'ta deniz aslanlarını sevdik ama bitirmeden bir şu Karaköy özeline de inmek istiyorum.
Yani tabii ki, tabii ki.
Felsefelerde Karaköy herhalde bir hayli besleyici bir tavrı ve tarzı var. Karaköy'ün sen özel bir yanı var mı ya da şu işimde etkiledi ya da genel esin kaynağında Karaköy'ün şu etkisi vardır diyeceğim bir şey var mı kısaca?
Ya Karaköy'ün şöyle var, böyle bir bilmiyorum, hani bir arkadaşım benim, çok yakın bir arkadaş, çok yakın arkadaşım. Bir gün kaç sene önce işte ben dedi ki Karaköy'de mağaza açacağım dedi. Bu Karaköy daha hani Galata Port'un adı var ama Galata Port ortada yok. İşte Karaköy'de hiçbir dükkan, mağaza yok. Kafelerin hiçbiri yoktu. Bir 10 sene önce yaklaşık. Ondan sonra ben de Karaköy ne alaka, ne mağaza falan demiştim. Biraz da hani şey, kendi bence vizyoner de bir insan kendi sektöründe. Ondan sonra ve açtı yani. Bu Karaköy'de işte kaç yıl önce bir mağaza açtı. Ve ben onun mağazasına böyle gidip gelerek ve oranın değişimine birebir yakından şahit oldum. Yani o Karaköy çok tatlı bir şekilde dönüştü ya, özellikle son 10 yıl içerisinde. Ve şey de bana çok güzel geldi. Yani o tarihi dokusu bir şekilde korundu Karaköy'ün. Hani o şeyden beri, tarihi yarımadadan gelen o, aslında bir Galata Köprüsü'nde geçip bir yürüyüş yolu var ya, oradan yürüyerek geldiğinizde gördüğünüz. Ama çok da güzel böyle bir tırnak içerisinde Avrupa'yı şekilde de, yani çok güzel mağazalar, çok güzel restoranlar, çok güzel yerler açıldı. İsim verebilirim tabii ki. Yani işte biz Tuz Ambarı'nda çalışırken Karaköy Lokantası, hani Karaköy Balıkçısı, buralar hani çok değerli yerler bence İstanbul için. Hep zaten oralara böyle bir gelip gidiyorduk. Dediğim gibi sonrasında yeni yeni yerler açıldı vesaire ve çok birbirini de besledi. Bu dedim ya, bunlar da bir habitat. Yani önce bir güzel bir mağaza açılıyor. O mağaza zaten müşteri çekiyor ediyorsa, birileri de aa ben de böyle benzer bir şey yapayım diyor. O da yanına çok güzel bir kahveci açıyor. O güzel kahvecinin müşteri geliyorsa, o da yanına çok güzel bir hamburgerci açıyor. Ve bunlar birbirlerini besliyorlar. Besledikçe yani oraların müşterileri de birbirlerini besliyor. Onların kültürleri de birbirlerini besliyor. Karaköy o anlamda dediğim gibi böyle bir 10 sene öncesinde bir arkadaşımın mağaza açmasıyla benim hayatıma daha çok girmiş. Aslında hep böyle hafta sonu, ayda bir kere hafta sonu yolumun düştüğü yerken çok sık geldiğim bir yer oldu. Ben o dönüşümüne de bizzat şahit oldum ve çok, benim de dediğim gibi İstanbul'da hep değerli gördüğüm ve sevdiğim bir bölge ve hani hala hep bu sohbetin başından beri konuştuğumuz şey var ya, İstanbul'un da o eski yeni doğu batı sentezini çok güzel bence bünyesinde barındıran bir bölge.
Harika bir sohbet oldu Arda. Şimdi bizim keyifli kısa bir oyunumuz var. Bir dakika vereceğiz sana. 5 tane küçük sorumuz var, cümlemiz var. Senden ricam saniyeler içerisinde çok az düşünerek.
Aha, gerildim.
Tamam mı? Hazırsan başlayalım.
Tamam.
Bu sıralar en çok şundan ilham alıyorum.
Kızımdan, kızlarımdan daha doğrusu. Yani böyle insan olarak bir insan yaptık. Ben öyle tabir ediyorum. Ve insan gelişimi beni çok şaşırtıyor bu ara. Ya inanılmaz şaşırtıyor. Ve yani hep çok uzatacağım, kusura bakmayın ama yani böyle bir insanın büyümesi, kızımın büyümesi, gelişimi.
Bölüyorum. Bunu sakın unutma, döneceğiz. Bunu soracağım.
Tamam,
sana.
Tamam, okey.
Yani mutlaka şunu yaparım dediğim.
Her gün mutlaka şunu yaparım. Her gün mutlaka sosyal medyada zaman geçiririm.
Eğer bir sanat dalıyla ilgilenseydim sadece bir, bu şu olurdu.
Sinema. Bence bütün sanat dallarının içerisinde barındırıyor.
Hayatımın eseri bence şudur.
Kızlarım.
Tamam. En sevdiğin İstanbul semti?
En sevdiğim İstanbul semti. Ben şu an yaşadığım semti çok seviyorum. Maçka'da yaşıyorum ben. Burası da mesela Nişantaşı ve Beşiktaş'ın arasında, iki taraftan da çok büyük dokular barındıran çok güzel bir semt. Çok seviyorum açıkçası, dediğim gibi.
Harika oynadık. Şimdi dönelim hocam. İnsan yaratmak, yaratmak derken onun geliştirmek.
İnsan yapmak.
İnsan haline getirmek. Ondan bahsediyorum.
Evet, ya şeyde ben dediğim gibi böyle bir kendi mesleğimi kızlarım üzerinden tekrar öğreniyorum. Yani şey çok tuhaf geliyor. Bir şey oldu bu ara. Çocuk yaptıktan sonra ben bunu böyle bir diğerlerde de kullanmak istiyorum. Hatta bunun üzerine bir senaryo yazmaya çalışıyoruz şimdi. Ayşe de Rafa filmde bir animasyon mu yapsak diye konuşuyoruz da. Çocuğum olduktan sonra kendi çocukluğum bir odanın kapısı açıldı ve tekrar ortaya çıktı. Yani çok tuhaf bir şekilde. Başka insanlarla konuştuğumda da bunu hissetmişler. Yani kendi çocuğunuz olunca kendi çocukluğunuz ortaya çıkıyor birden çok. Aa ben de böyleydim. Aa benim çocukluğumda da böyleydi gibi şeyler anımsamaya başlıyorsunuz. Çok kafa yoruyorum bunun üzerine. Ve böyle bir denizin ve deryanın gelişimi üzerinden de İnsanı daha fazla anladığımı düşünüyorum ve hissediyorum. Yani mesela ya çok basit bir şey. Biz reklamcılıkta bir şeyi şarkıyla anlatırız çok fazla. Yani çok daha kolay zihinlere kazınır. Mesela çocuk yetiştirirken de mesela denize her şarkıyla bir şey öğretmek. Böyle ya denizin, bak bunu böyle öğren. Böyle yaptığım için böyle geliyor. Bak bu kız buradan bunu keşfetti. Şaka yaptı çünkü şöyle davrandım ben üzerinden. Hep böyle denizin üzerinden kendimi de daha fazla anlayabildiğimi gördüm bu son dönemde. Mesleğimi de, yani mesleğimden de kasıt şu. İşte az önce verdiğim örnekler gibi insana dair, demek ki insanlar böyle tekrarla, zaten reklamcılıkta bildiğimiz bir şey tekrarla öğrenme, şarkıyla mesajı iletme, işte insanlar böyle davranırsan böyle olur gibi öğretiler var ama ya bunları böyle birebir insan yetiştirirken tekrar sağlamasını yapmak çok enteresan geliyor bana. Mesleki olarak diğer anlamda da dediğim gibi bir çocuğunuz olunca kendi çocukluğunuz ortaya çıkıyor ve böyle bir tekrar ortaya çıkıyor ve garip bir anne babalığın öyle tuhaf bir hissi oluyor. O da bir çok besleyici geldi bana, dediğim gibi böyle bir tekrar kendi içine dönmek, kendini anlamaya çalışmak. Demek ki ben çocuklukta böyle hissettiğim için şu an böyle hissediyorum gibi. Biraz kendi içinize bakma açısından da çocuk sahibi olmak beni yaratıcı olarak çok besledi diyebilirim.
Müthiş Arda, yani sabaha kadar konuşabiliriz böyle saatler. Konseptimiz var. Bugün çok teşekkür ederiz. Bugün Arda Erdik'le beraberdik. Ankara'da gazeteciliğe girdi, televizyonculuğa derken reklamcı olarak çıktı kendi tabiriyle. Klişe bir hayatını şimdi merdivenleri taşıyarak en üst seviyeye gelen, en üst basamağa gelen bir Arda'dan bahsettik. Yaratıcılık habitattır dedik. Verimli topraklarda birbirini besleyerek ortaya çıkar. Tuz ambarındaki öğle yemeklerine gittik. Galapagos'a ziyaret ettik. Sokak kültürünün o kelimelerin nasıl yaratıcılık değine yer bulduğuna, ne doğuluyum ne batılıyım diye kendini tanımlayan bir Arda Erdik'in. Bir ara bir burnout oldu. Dünyayı dedi. Sonra one man show'dan ziyade işin ortak akılda bittiğinden bahsettik. Toplantı aralarında gidip kızını seven baba Arda'yı dinledik. Pek çok tavrı ve tarzıyla Arda'yı dinledik. Çok teşekkürler Arda. Müthiş bir sohbet oldu. Kapatmadım. Bunu demesem içimde kalır dediğin, ekleyeceğin bir şey var mı acaba?
Yok vallahi ya. Herkese iyi dinleme, iyi bir sohbet olmuştur diye umuyorum. Yani podcast kültürü, ya eski bir kültür ama yeni bir kültür ya bir taraftan. Yani o şey kulak kültürü. Dedim ki umarım iyi bir sohbet olmuştur. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hani çok da güzel oldu. Umarım dinleyenler için de tatlı bir sohbet olmuştur.
Teşekkürler. Çocuğu olunca çocukluğum tekrar ortaya çıktı diyen Arda Erdi'yi dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Galataport İstanbul podcast serisine yeni konuklar ve konularla devam edeceğiz sevgili dostlar. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.